Ayrım 33. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 318. Hıyaneti Vataniye Cezası. Beni Kurayza hakkındaki Sad'ın hükmünü ağır bulanlar, şunları göz önünde tutarlarsa Sad'a hak verirler. Beni Nadir sürgün edilirken kimsenin burnu kanamadığı halde buradan için böyle hüküm verildi. Elbette bunun sebepleri vardır. Buna sebep olan Huyey bin Ahtap'tır. Kurayza'nın kendisidir. Huyey sürgün edilirken peygamberin aleyhinde bulunmamak, Müslümanlara karşı gelmemek üzere söz vermişti. Halbuki bu sözünü unutarak bütün Arap kabilelerini Müslümanların aleyhine ayaklandırdı. Beni Kurayza da ekseriyet galebe çalar hülyasına kapılarak ahdini bozup düşman tarafına geçti. Halbuki Müslümanlara antlaşma ile bağlıydılar. Her nevi hürriyete sahiptiler. Hatta İslamiyet onlara yeni haklar bahşetmişti. Mesela Beni Kurayza, Beni Nadir'den daha aşağı derecede sayılırdı. Nadir'den biri, Kurayza'dan birini öldürürse yarı diyet verirdi. Halbuki Hz. Muhammed onlara musavi muamele yapmış, içtimai seviyelerini yükseltmişti. Buna rağmen hıyanet ederek ahitlerini bozmuşlardı. O da yetmiyormuş gibi şimdi müttefiklerinin bozulmasından sonra kalalarına çekilmişler, teslim olmuyorlar, mukavemet gösteriyorlardı. Eğer teslim olsalar affolunurlardı. En büyük harp sorumlusu olan siyasi mücrim Huyey bin Ahtab'ı aralarında barındırıyorlardı. Hala Müslümanlara karşı mukavemette devam ediyorlardı. Bu ne demekti? Bu gibi ahvalde başka ne hüküm verilirdi? Hıyanet-i Vataniye'nin bugün dahi cezası bundan hafif midir? Bazı olaylar. Esirler arasında Reyhane, Hazreti Peygamber'in hissesine isabet etmişti. Hazreti Peygamber ona İslamiyet'i teklif ettiyse de o asabiyet gayretiyle olacak ki Yahudilikte ısrar etti. Bazı tarihler Hazreti Peygamber'in onunla evlendiğini, bazıları ise onun cariye sıfatıyla kaldığını yazarlar. Reyhane'nin azat edilerek ailesine döndüğü de söylenir. Beni Kurayza arazisi muhacirler arasında taksim olunmuştur. Beni Kurayza meselesinin halliyle Medine etrafı temizlenmiş, iç emniyet sağlanmış oldu. Artık Medine'nin bütünlüğünü bozacak en kötü zamanda ahdinden dönerek Müslümanları dar durumda bırakacak fesatçı ve muzır unsurlar yoktu. Onun içindir ki bundan böyle Medine'ye hücum yapılamayacaktır. Hendek Harbi'nden sonra İslam'ın üstünlüğünü bütün Araplar kabul etmişti. İslam'ın talihi değişmişti. Bu esnada Bilal-i Müzeni kendi kabilesinden 400 kişiyle Medine'ye gelip Müslüman olmuştur. 2 sene önce Raci faciasında Beni Lihyan birkaç Müslümana pek alçakça kıymıştı. Şimdi yine onlarda bir kıpırdanma sezildiğinden üzerlerine varılmışsa da dağlara kaçmışlar, karşı koyanlar dağıtılmışlardır. Uyeyne bin Hısn, Medine merasında deve otlatan bir kadınla bir erkeğe hücum ederek adamı öldürmüşler, develerle kadını alıp gitmişlerdi. Bu ani baskını duyan Müslümanlar onların peşine düştüler. Develeri ve kadını kurtardılar. Buna tarihte Rukarat gazvesi denir. Kadıncağız devesinin sırtında kurtulmuştu ve o zaman eğer devemle kurtulursam onu kurban ederim diye adamıştı. Medine'ye gelince bunu Hazreti Peygamber'e arz etti. O da "Hayvancağıza ne fena mukabelede bulunuyorsun," dedi. "Seni sırtında taşıdı, onun sayesinde kurtuldun, şimdi de onu kesmek istiyorsun. Masiyette adak yoktur." İçtimai Hayatı Tanzim. Hendek Harbi'nden sonra Müslümanlar 6 ay kadar sulh-ü sükun içinde bir hayat geçirdiler. Bu esnada içtimai hayat düzenlenmiştir. Aile hayatı, aile nizamı, evlenme, boşanma, kadın ve erkek hukuki münasebetleri, bunlar hakkında Araplar arasında bir hüküm ve karar yoktu. İslam camiası kurulurken bunlar tanzim olunmak icap ediyordu. Cahiliyet Arap hayatında erkeğin kadınla olan alakası, erkeklik dişilik hududunu geçemiyor, şehvet çerçevesini kırarak daha yüksek bir seviyeye çıkamıyordu. Kadının içtimai mevkii çok düşüktü. Kadın kendisine malik değildi. Zina bir günah ve hata sayılmazdı. Teaddüdü zevce hudutsuzdu. Odalık, cariye, esaret, türlü namlarla cariydi. Cahiliyet edebiyatında kadın tasvirlerinde pek açık saçık bir üslup kullanır, kadının her şeyinden, en mahrem yerlerinden pervasızca bahsolunur. Gazel tarzı pek bayağıdır. Kadında dişilikten başka meziyet görülmez. Yalnız onun eti ve teni metholunur. Kadın zarafeti, ince kadın zekası, kadının meziyetleri, bunlar o edebiyatta mevzubahis olmamıştır. Zaten o zaman bütün dünyanın kadın hakkındaki telakkisi bundan yüksek değildi. Roma hukuku kadını erkeğin malı sayıyordu. Avrupa'da kadının ruhu var mı yok mu diye soruşturanlar olmuştur. Hz. Muhammed kadının içtimai mevkiini tayin etmiş, onlara bir takım haklar bahşetmiştir. Hicretin 5. yılı vakayı. 1. Zeynep binti Caş ile izdivaç vuku bulmuştur. 2. Sad bin Muaz vefat etmiştir. Bu zat Ensar'ın ulularından olup tavır ve ahlakça Hazreti Ömer'e benzerdi. 3. Fıkıh tarihi bakımından mühim ahkam teşrii kılınmıştır. Kadınların tesettürü emrolunmuştur. 4. Zeynep hadisesiyle evlatlıkların boşadıkları kadınlarla evlenmeye cevaz verilmiş oldu. 5. Namuslu bir kadına taarruz ve iftiraya ceza tayin edildi. 6. Arabistan'da talakın bir şekli olan zihar çok şaiydi. O da ıslah ve tadil olunarak yeni bir şekle konuldu. 7. Teyemmüm bu sene zarfında meşru kılındı. 8. Haf korku namazı bu sene emrolundu. 17. Bölüm Hudeybiye Musalehası. Hicri 6. yıl Zilkade, miladi 628 Mart. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edeli 6 yıl olmuştu. İlk zamanlar hicretin doğurduğu yoksulluk ve ihtiyaç içinde geçti. Sonraları da müşriklerin ve Yahudilerin açtıkları mütemadi harpler gelip çatmıştı. Müslümanlar kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldılar. Bu meşgaleler ve gaileler içinde Müslümanlar Mekke'yi hatırlarından çıkarmış değildiler. Oraya içten duygularla bağlıydılar. 5 vakit namazlarında oraya dönüyorlardı. Hazreti İbrahim'in bina ettiği Kabe, Beyt-i Şerif, Mescid-i Haram oradaydı. Hazreti İbrahim'in dini de İslam'dı. Tevhid dinine girenlere Müslüman adını o vermişti. Size Müslüman namını veren odur. Haç suresi ayet 78. Hazreti Muhammed'in getirdiği din, Hazreti İbrahim'in dini Hanifi'ydi. Hepsi İslam'dı. Tevhid dininin en büyük abidesi Kabe-i Muazzama'ydı. Sonradan onu hak yolunu şaşıranlar putlarla doldurmuştu. Onu bu putlardan temizlemek lazımdı. Kabe'ye bütün Araplar her asırda hürmet ede gelmişlerdi. Araplar seneleri harple, darple geçirirlerdi. Çünkü yağma ve ganimet geçim vasıtasıydı. Fakat haram aylarda kavgadan, muharebeden vazgeçerler, ellerinden silahlarını bırakırlar, asla kan dökmezlerdi. Bu Hazreti İbrahim'in şeriatıydı. Eşhür-ü Hurum, hürmetli aylar denilen Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarında her taraftan akın akın Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf ve ziyaret ederlerdi. Kabe'nin etrafında en amansız düşmanına rastlasa yine el kaldırmaz, ona asla dokunmazdı. Birbirinin kanını içmekle meşgul olan kabileler Kabe etrafında kardeş gibi toplanırlardı. Orada kan dökmek yasaktı. İnsanların birbirine diş bilemeden, kan dökmeden karşılaştıkları mukaddes belde burasıydı. Müslümanlar da zorla çıkarıldıkları bu ana baba ocağını hiç unutamıyorlardı. Muhacirler daima orayı anıyorlardı. İnsan doğduğu yeri kolay kolay unutabilir mi? Vücudunun yoğrulduğu toprak onun gözünde tüter. Bilal-i Habeşi, Mekke'de birçok işkencelere maruz kaldığı halde orasını hatırladıkça vatan şiirleri terennüm ederdi. Müslümanlar dini farizayı ödemek için Kabe'yi ziyaret arzusunu duyuyorlardı. Fakat Kureyş, Müslümanların Kabe'yi ziyaretine dini farizalarını ifa eylemelerine bile müsaade etmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim, Kureyş'in bu hareketini ayıplayarak, Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'dan men etmek, onun sahiplerini, halkı oradan çıkarmak, bunlar Allah nezdinde daha büyük günahtır. Bakara suresi ayet 217 demektedir. Allah onlara nasıl azap etmeyecek? Onlar Mescid-i Haram'da men edip duruyorlar. Enfal suresi ayet 34. Kureyş bu hareketiyle de Müslümanlara çok büyük bir haksızlık etmiş oluyordu. Kabe-i Muazzama yalnız Kureyş'in mülkü değildi. Orası Beytullah, Allah'ın eviydi. Allah'ın her kulu orasını ziyaret etmeli değil mi? Halbuki Kureyş, din ve vicdan hürriyetini ayaklar altına alarak Müslümanları dini farizalarını edadan men ediyorlar, Kabe'ye bırakmıyorlardı. İnsanları putperestlik gibi aşağı duygulardan kurtarıp, bir Allah ve bir din gibi en yüksek bir tevhid akidesine yükselten Hz. Muhammed'in Kabe ile alakasını keserek onu Araplardan uzak bulundurmak istiyorlardı. Fakat Müslümanların Kabe'yi ziyarete olan iştiyakları günden güne artıyordu. Hz. Peygamber hicretin 6. yılı ashab-ı kiramına Kabe'yi ziyaret edeceklerini bildirdi. Müslümanlar buna çok sevindiler. Ancak bir endişeleri vardı. Acaba nasıl girecekler? Harpsiz mi? Kureyş müsaade etmezse ne olacak? Hz. Muhammed bütün bu endişeleri ortadan kaldırdı. Harp darp yok. Mekke'ye silahsız gideceklerdi. Burada da onun sulh ve müsalemet taraftarı olduğunu, kana susamışlardan olmadığını görüyoruz. Halka dövüşmeksizin Kabe'yi ziyarete gidecekleri ilan edildi. Muhacirler bu ziyarete pek istekliydiler. Ensar da Kabe'yi ziyaret istiyordu. Onun için Müslümanlardan 1400 adam toplandı. Hz. Muhammed'in müsamahakarlığı ve geniş görüşü işi bu kadarla da bırakmadı. Müslüman olmayan kabilelere de haber salarak onlar da Kabe'yi ziyarete çağrıldı. Kendi dininden olmayan Araplarla beraber hacca giderek hem harp için gitmediğini ispat ediyor, hem de orada herkesle görüşülebilecek bir toplantı yapmak istiyordu. Haram aylarda olduğu halde Kureyş şayet ona müsaade etmeyecek olursa kendileriyle beraber gelen gayrimüslim Araplar da görecekler ve anlayacaklar ki Müslümanlar hak taraftarıdırlar. Karşı duran Kureyş'tir. Eğer Kureyş işi zora döküp silaha sarılırsa Arap kabilelerinden kimse onlara yardıma koşacak değildi. Sonra dinleri ne olursa olsun Arapları yine bir ittifak bayrağı altında toplayan Hz. Muhammed olmuş bulunuyordu. Fakat Arapların çoğu bu geniş manayı kavramaktan çok uzaktı. Onun için bu büyük peygamberin bu geniş davetine icabet eden az oldu. Kureyş'in en küçük bir endişeye düşmesine meydan vermemek için ihrama girdiler. Kurban edilmek üzere develeri aldılar, yanlarına silah almak yasak edildi. Ancak Arabistan'da yolculuk için zaruri olan kılıçlarını takabileceklerdi. Fakat onlar da kınlarında sokulu olacaktı. Bu niyet üzere gelen Kabe ziyaretçilerine Kureyş ne diyebilirdi? Ne demeye hakları vardı? Zilkade ayının başında muhacirler, ensar ve onlara katılanlar yola çıktılar. Hz. Peygamber Kasva adındaki devesine binmişti ve önde gidiyordu. 70 deve de kurbanlık olarak götürülüyordu. Hatta bu kurbanlıkların içinde Ebu Cehil'in Bedir'de alınan devesi de vardı. Kureyş, Hz. Muhammed'in hac ve ziyaret maksadıyla gelmekte olduğunu duyunca telaşlanmıştı. Acaba niçin geliyor diye soruşturmuştu. Kureyş, bütün kabilelerini toplayarak münakaşalardan sonra Müslümanları Mekke'ye sokmamak kararını aldı. İcabında silahla da mukavemet edecekti. Kureyş askerleri toplandı. Mekke haricinde bazı mühim noktaları işgal ettiler. Ayrıca Halid bin Velid ile Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e 200 süvari ile ilerilere gittiler. Bunlar Gamim Mekke'den 2 konaklık mesafede bulunan Usvan önünde bir vadidir, kadar geldiler. Kureyş her ne pahasına olursa olsun Müslümanları Mekke'ye sokmamaya çalışıyordu. Halbuki Müslümanlar Kabe'yi ziyaret için geliyorlardı. Yollarına devam ederek Usvan'a kadar geldiler. Orada Beni Kâb'dan bir adama tesadüf ettiler. Hz. Peygamber ona Kureyş'in ne yaptığını sordu. O da sizin geldiğiniz haberini aldılar. Kaplan derileri giyerek size karşı çıktılar ve sizi Mekke'ye sokmamaya and içtiler. Halid bin Velid süvarileriyle Gamim'e kadar gelmiş bulunuyor dedi. Hz. Peygamber bu Kureyş'e ne oluyor ki kendini mahvediyor? Harplerden bıkıp usanmadı mı? Dedi. Sonra düşündü. Ne yapmalıydı? O harp ve darp için gelmiyordu. Allah'ın beyti olan Kabe'yi ziyarete geliyordu. Kureyş ise burada müsaade etmek istemiyordu. Bu nasıl olabilirdi? Dövüşmek için gelmediğini anladığı halde Kureyş, Halid ve İkrime gibi adamlarını süvarileriyle onun yolunun üstüne çıkarmıştı. Bu niçindi? Kureyş ne demek istiyordu? İşte o böyle düşünceler içindeyken uzaktan Kureyş'in süvarileri göründü. Kureyş'in kötü niyetinde hiç şüphe kalmamıştı. Hazreti Muhammed ise kan dökmek istemiyordu. Onun için yolunu değiştirdi. Kureyş ile karşılaşmayayım diye çok sapa olan başka bir yola saptı. Kan dökülmesin diye her fedakarlığı yapıyordu. Müslümanlar meşakkatle bu dağ yolundan geçtiler ve Hudeybiye'ye geldiler. Burada Hazreti Peygamber'in devesi Kasva çöktü. Hazreti Peygamber buraya inmelerini söyledi. Ashab, burada su yok ya Resulallah dediler. Orada birkaç kuyu vardı fakat suları çekilmişti. Hazreti Peygamber ashabtan birine bir ok verdi. O okla kuyunun kumlarını eşince Allah'ın lütfu olarak kuyudan su kaynamaya başladı. Müslümanlar sevindiler ve kana kana su içtiler. Her iki taraf da durmuştu. Ne olacaktı? Kureyş kan pahasına da olsa Mekke'ye sokmamak inadında devam ediyordu. Hazreti Peygamber ise Medine'deyken karar verdiği gibi sulhten zerre kadar ayrılmak niyetinde değildi. Huza'a kabilesi Müslümanlığı henüz kabul etmemekle beraber Müslümanlarla müttefik bulunuyordu. Müslümanların da onlara itimadı vardı. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Büdeyl bin Verka, Huza'dan bazı adamlarla birlikte Hazreti Muhammed'le görüştüler. Bunlar Kureyş tarafından elçi gelmişlerdi. Mekke'ye girmek fikrinden vazgeçmesini istiyor, aksi takdirde işin renginin değişeceğini söylüyorlardı. Hazreti Peygamber onlara da ziyaret maksadıyla geldiğini söyleyip Kureyş'i ikna etmelerini anlattı. Fakat Kureyş buna inanmak istemedi. Hazreti Peygamber onlara şunları söyledi. Yazık Kureyş'e, harple helak oluyor. Biz harp için gelmiş değiliz. Biz beyti tavaf için geldik. Kureyş beni serbest bıraksa sanki ne olur? Ya bunu kabul ederler, yoksa yemin olsun ki emri ilahi yerine gelinceye yahut ölünceye kadar bu yolda uğraşırım. Müslümanların ziyaret maksadıyla geldiğinde heyetin şüphesi kalmamıştı. Dönüp Kureyş'e bunu anlattılarsa da Kureyş bu fikre nedense yanaşmadı. Elçiler gelip gittiyse de bir netice alınamadı. Kureyş Müslümanların Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf fikrinde ısrar etmelerine kızıyordu. Onun bize sözünü dinletmiş olduğuna dair Arapların söz söylemesine tahammül edemeyiz diyerek inatlarını açığa vuruyorlardı. Bir aralık Arap okçularının reisi olan Huleys'i gönderdiler. Hazreti Peygamber onun geldiğini duyunca kurbanlık hayvanların öne sürülmesini ve bu adamın kurbanlıkları görmesini istedi. Çünkü kurbanlıkları gözüyle görünce Müslümanların harp için değil ziyaret için geldiklerini aşikare anlamış olacaktı. Huleys, vadinin iki tarafından sökün eden 70 kadar kurbanlığı görünce içinde dini duygular coştu ve Müslümanların ziyaret için geldiklerine kanaat getirerek Hazreti Muhammed'le uzun boylu konuşmaya bile lüzum görmeksizin geri döndü. Kureyş'in Kabe'yi ziyarete gelen ve harp istemeyen bu insanları Mekke'ye salmamakla onlara zulmettiğini anladı. Kureyş'e gördüklerini anlattı. Kureyş büsbütün kızdı. Sen ne anlarsın, bedevinin birisin dediler. Bu sözler Huleys'i kızdırdı ve onlara şöyle dedi. Ben Kabe'ye hürmet ederek gelenlerle dövüşmek için sizinle antlaşma yapmadım. Onun için Muhammed'le arkadaşlarının Kabe'yi ziyaretlerine müsaade etmezseniz adamlarımı alır çeker giderim. Kureyş onun dediğini yapmasından korkarak onun gönlünü almak istedi ve meseleyi düşünüp bir karara varıncaya kadar beklemesini rica etti. Kureyş akıl ve fikrine güvendikleri bir zatı Urve bin Mesud-i Sakafi'yi elçi gönderdi. Çünkü Kureyş onu baba yerinde bilirdi ve ona itimatları tamdı. Urve, madem ki benim hakkımda şüpheniz yok, ben Muhammed'in yanına giderek aradaki davayı halledeyim. Çünkü onun tekliflerini makul görüyorum, dedi ve gitti. Urve, Hazreti Peygamber'in nezdine gelerek müzakereye girişti. Konuşma arasında şunları da söyledi. Mekke senin öz diyarın, Kureyş senin ehlin. Farz et ki Kureyş'i mahvetmeye muvaffak oldun. Kendi kavmini mahvetmiş olmaz mısın? Fakat iş aksine olur da Kureyş seni mahvederse bu senin başına toplananlar tuz gibi erir. Hazreti Ebubekir bu söze alınarak sert mukabelede bulundu ve Urve'ye "Sen Lat'ın dılağını yala, biz mi onun etrafında savulacağız?" dedi. Urve bu sözleri kimin söylediğini sormuş, Hazreti Ebubekir olduğunu anlayınca "Sana mukabele ederdim fakat senin iyiliğini gördüm, onun için cevap veremem." demişti. Urve sözüne devam etmiş, söz arasında Arapların adetince peygamberin sakalını eline almıştı. Peygamberimizin yanı başında duran Muire bin Şube, Urve'nin bu hareketine kızarak, "Bir daha böyle bir şey yaparsan kolun vücudundan ayrılır." ihtiyarında bulundu. Urve, Kureyş yanına dönerken düşünceliydi. Müslümanların peygamberlerine candan bağlılıklarını görmüş, ona gösterdikleri yüksek ve emsalsiz hürmete hayran kalmıştı. Kureyş'e şu sözleri söyledi. "Ben Kisra'ların, Kayserlerin, Necaşilerin saraylarını gördüm. Fakat Müslümanların Muhammed'e gösterdikleri sıdkı ihlası bir yerde görmedim. Muhammed'in ashabı ona o kadar bağlı ki söz söyledi mi ortalık sükun içinde kalıyor. Hiç kimse gözlerini yerden kaldırmıyor." Müzakerelerden bir netice alınamıyordu. Hazreti Peygamber de kendi tarafından bir elçi gönderdi. Ziyaret maksadıyla geldiğini teminat vererek anlatmak istedi. Fakat Kureyş elçiyi kötü karşıladı, devesini öldürdüler, ona da hücum ettilerse de Kureyş'in müttefiki olan Huleys'in adamları tarafından kurtarıldı. Ve böylelikle Müslümanların yanına sağ sağlam dönmek imkanını buldu. Müslümanlar Kureyş'in elçilerini gayet hoş karşılarken, Kureyş'in Müslümanların elçisine böyle muamele etmesi onların kötü niyetlerini, kara ruhlarını, hain içlerini göstermeye kafidir. Bu esnada vukua gelen bir hadise, iki taraftan hangisinin insanca hareket ettiğine güzel bir misaldir. Hadise şudur. Kureyş'ten bazı ayak takımı geceleri Müslümanların karargahına yaklaşıp taş atarlardı. Bir gece 40-50 kişi yine böyle bir maksatla çıkmışlardı. Müslümanlar bunları yakaladılar. Hazreti Muhammed'e getirdiler. Bunlara nasıl muamele yaptı bilir misiniz? Onları affederek hepsini serbest bıraktı. İşte sulh-ü musalemete hürmet ve ihtiram böyle olur. Kureyş bu muameleye hayret etti. Hazreti Muhammed'in harp etmek niyetinde olmadığı bundan da anlaşılmaktaydı. Fakat Kureyş nedense bunu anlamak istemiyordu. Hazreti Peygamber son bir defa Kureyş'le müzakerede bulunmak için elçi göndermek istedi. Hazreti Ömer'e vazifeyi verdiyse de o, "Kureyş'in bana karşı düşmanlığı büyüktür," dedi ve haklı olarak bu vazifeyi deruhte etmekten özür diledi. Bunun üzerine Mekke'de birçok akrabası olan Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderdiler. Hazreti Osman, akrabasından olan Eban bin Sad'ın himayesinde Mekke'ye girdi ve Kureyş'e Hazreti Peygamber'in maksadını tekrar izah etti. Kureyş ona, "Eğer istersen gelmişken sen beyti tavaf edebilirsin," dedi. O da, "Peygamber tavaf etmedikçe ben tavaf edemem. Biz onu toptan tavaf etmeye geldik. Kurbanlarımız da yanımızda. Tavaf edip kurbanlarımızı kestikten sonra dönüp gideceğiz," dedi. Kureyş bunu kabul etmedi. Görüşme uzayıp gitti. Hazreti Osman Kureyş yanından dönmeyince onun hapsedilerek öldürüldüğüne dair ortaya bir şaia çıktı. Bu şaiayı duyunca Hazreti Peygamber Kureyş'in bu yaptığını yanına bırakmak istemeyerek bütün ashabtan İslam davası uğrunda canlarını feda için biat istedi. Çünkü bu şaiaya göre Kureyş'in hiyaneti pek alçakça bir cinayetti. Haram aylarda, harem-i şerifte bir elçiye kıymak, hem de hiyanet ederek öldürmek bundan daha kötü bir şey olamazdı. Onun için sulh-i müsalemet taraftarlığına rağmen Hazreti Peygamber böyle bir biat almıştı. Müslümanlar hepsi elleriyle kılıçlarını kabzalarından tutarak yemin ettiler. Bu biat bir ağacın altında vuku buldu. Erkek, kadın, bütün ashab sonuna kadar peygamberle birlikte sebat edeceklerine, ondan ayrılmayacaklarına and içtiler. İman ve fedakarlığın yüksek duygularını ifade eden bu biata Rıdvan biatı denir. Ve bu hadise İslam tarihinde en büyük bir fedakarlık numunesi olarak anılır. Kur'an-ı Kerim bundan şöyle bahseder. Müminler sana o ağacın altında biat ettikleri zaman Allah onlardan razı olmuştu. Cenab-ı Hak onların kalbindeki ihlası biliyordu da onlara huzur ve sekinet vermiş, onları pek yakın bir fethu zaferle mükafatlandırmıştı. Fetih Suresi ayet 18. Sonra Hazreti Osman'ın sağ olduğu anlaşılmış ve o da dönüp gelmişti. Kureyş, Müslümanların harp maksadıyla gelmediklerine artık kanaat getirmiş bulunuyordu. Fakat Müslümanları Mekke'ye sokmamakta ısrar ediyordu. Çünkü Kureyş, bir defa harp için çıkmıştı, inatlarından dönemiyorlardı. Eğer bundan sonra Müslümanlara ziyaret için müsaade ederlerse, Araplar onların Müslümanlardan korkarak müsaade ettiklerine hükmedeceklermiş. Bu yüzden Kureyş'in heybeti kaybolacakmış. İşte böyle sudan sebeplerle Kureyş eski inadında devam etti. 33. ayrımın sonu, sayfa 329.